Havanın güzel olduğu zamanlar annem babam Alan'ın mezarını ziyaret edip bir sürü çiçek falan bırakırlar. Bir iki kez ben de gittim onlarla ama kestim sonra gitmeyi. Her şeyden önce onu o çılgın mezarlıkta görmekten hiç hoşlanmıyorum. Ölmüş heriflerle mezar taşlarıyla falan çevrili bir halde. Hava güneşli ise durum pek de kötü sayılmazdı ama iki kez, tam iki kez biz mezarlıktayken yağmur başladı. Korkunçtu. Yağmur yağıyordu çocuğun başındaki mezar taşına, karnının üstündeki çimlere. Her yer sırılsıklam olmuştu. Mezarlığı ziyarete gelen herkes deli gibi arabalarına koşmaya başladı. İşte bunu görünce deliriyordum neredeyse. Bütün ziyaretçiler arabalarını atlayıp radyolarını açabilirler. Yemeğe bir yerlere gidebilirlerdi. Ada dışındaki herkes. Buna dayanamamıştım. Yalnızca bedeni filan mezarlıktaydı. Ruhu cennete gitmişti biliyordum bütün bu zırvaları ama yine de dayanamıyordum. Keşke orada olmasaydı diyordum. Onu hiç tanımadınız. Onu tanısaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Hava güneşliyse durum pek o kadar kötü sayılmaz. Ama güneş de yalnızca canı istediği zaman çıkıyor ortaya. Bir süre sonra aklımdan zatürreye yakalanmayı filan atmak için cebimden paramı çıkarıp bir sokak lambasının berbat ışığında saymaya çalıştım. Yalnızca 3 madene dolar, 5 çeyrek bir de 10 sentim kalmıştı geriye. Vay canına. Pensi'den ayrıldıktan sonra bir servet harcamıştım. Sonra ne yaptım? Gittim gölün kıyısına. Donmamış yanına doğru çeyreklerle 10 senti kaydırır gibi fırlattım. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama yaptım işte. Sanırım böylece zatürre olup ölmeye falan aklımdan atacağımı düşünmüş olmalıyım ama yine de aklımdan atamadım bunları. Başladım. Ben zatürreye yakalanıp ölünce bizim Phoebe neler hisseder diye düşünmeye. Bunları düşünmek çocukça bir şeydi ama düşünmekten kendimi alamıyordum. Böyle bir şey olursa eğer kendisini çok kötü hissedecekti. Beni çok sever. Yani bana epey düşkündür. Ah her neyse. Bunu aklımdan atamıyordum. Sonunda düşündüm eve gizlice girip onu görmem iyi olacaktı. Ölürsem filan yani. Yanımda anahtarım filan vardı. Sessizce eve girer ve Phoebe ile biraz çene çalardım. Beni tek düşündüren şey dairenin giriş kapısıydı. Acayip gıcırdardı. Apartman epey eskiydi. Kapıcımız da tembel herifin tekiydi. Her şey garç kurç öterdi. Eve girerken annem babam beni duyarlarsa diye korkuyordum. Ama ne olursa olsun bir denemeye karar verdim. Böylece parktan defolup çıktım. Eve gittim. Tüm yolu yürüdüm. Pek uzak değildi zaten. Yorgun da değildim. Hem artık kendimi sarhoş bile hissetmiyordum. Yalnızca hava çok soğuktu ve ortalıkta kimseler yoktu. Yıllardır işim hiç bu kadar rast gitmemişti. Eve vardığımda her zamanki asansörcü Pete yoktu ortalıkta. Asansörcü daha önce hiç görmediğim yeni bir herifti. Anneme babama yakalanmazsam eğer Phoebe'ye bir merhaba der buradan sıvışırdım. Kimsenin de geldiğimden gittiğimden haberi olmazdı. Talim yaver gidiyordu. İşin daha da iyi yanı bu yeni asansörcü biraz safça birine benziyordu. Çok rahat bir ses tonuyla ona beni Dickenstein'ları çıkarmasını söyledim. Dickenstein'lar bizim katta karşı dairede oturuyorlardı. Sonra başımdan avcı şapkamı çıkardım. Kuşku verici falan görünmeyeyim diye ve sanki felaket acelem varmış havalarında asansöre bindim. Asansörlerin kapılarını falan kapadı. Tam beni yukarı çıkarmaya hazırlanıyordu ki birden döndü ve evde yoklar. 14. kattaki partiye çıktılar da. Olsun dedim. Onları beklemem gerek. Kuzenleri oluyorum. Bana salakça kuşkuyla baktı. Girişte beklesen iyi olur ahbap dedi. Aa, çok isterdim. Gerçekten isterdim dedim ama bacağımı belli bir biçimde uzatmam gerekiyor. Sanırım kapıların önündeki sandalyede otursam çok iyi olacak. Ne cehennemden söz ettiğimi tabii ki anlamamıştı. Yalnızca bir aa dedi ve beni yukarıya çıkardı. İşler işte fena gitmiyordu. Vay canına ne gülünç bir şeydi. Anlamadıkları bir şeyler söylediniz mi? Millet ne isterseniz yapıyor böyle. Bizim katta indim asansörden. Başladım Dickenstein'lerin tarafına doğru sahtekarlar gibi topallayarak yürümeye. Sonra asansör kapılarının kapandığını duyar duymaz dönüp bizim kapıya yöneldim. Bayağı iyiydim. Artık sarhoşluk falan bile hissetmiyordum. Sonra anahtarımı çıkardım ve felaket sessiz biçimde kapıyı açtım. Sonra çok çok dikkatli içeri girip kapıyı kapattım. Aslında hırsız falan olmalıymışım ben. Giriş felaket karanlıktı ve tabii ışığı da yakmadım. şey çarpıp patırtı çıkarmamak için çok dikkatli olmalıydım. Ama artık evde olduğumu kesinlikle biliyordum. Bizim evin girişindeki o tuhaf koku başka hiçbir yerinkine benzemez. Ne cehennem olduğunu ben de bilmiyorum. Karnabahar kokusu da değil, parfüm kokusu da, ne cehennem olduğunu ben de bilmiyorum ama o kokuyu alınca evde olduğunuzu anlıyorsunuz. Paltomu çıkarmaya giriştim ama girişteki o dolapta yığınla askı vardı. Ve kapısını açtığınız anda çılgınlar gibi takırdamaya başlarlardı. Ben de paltomu çıkarmadım. Sonra bizim Phoebe'nin odasına doğru çok yavaş yürüdüm. Biliyordum hizmetçi beni duymazdı. Yalnızca bir kulağı sağlamdı. Bir zamanlar anlatmıştı bana. Oğlan kardeşi kulağına bir saman çöpü sokup kulak zarına dermişti. Bayağı sağırdı yani. Ama annemle babam, özellikle annemin kulakları lanet tazılar gibidir. Ben de onların kapısının önünde çok çok yumuşak adımlarla geçtim. Soluk bile almadım Tanrı aşkına. Babamın kafasına sandalyeyle bile vursanız uyanmaz ama annem Sibirya'da öksürseniz sizi duyar. Felaket sinirlidir. Geceleri vaktin yarısını kalkıp sigara içmekte geçirir. Ancak bir saat sonra filan Phoebe'nin odasına varabildim ama odasında yoktu. Bunu unutmuştum. DB Hollywood'dayken filan Phoebe onun odasında uyur hep. Evdeki en büyük oda olduğu için seviyormuş orayı. Ayrıca odada DB'nin Philadelphia'da alkolik bir kadından satın aldığı kocaman çılgın bir yazı masasıyla 10 mil genişliğinde ve 10 mil uzunluğunda dev bir yatak vardı. Yatağı nereden aldığını bilmiyorum. Her neyse. DB evde yokken Phoebe o odada yatmaktan çok hoşlanıyor. Abim de kalmasına izin veriyor da. Phoebe'yi o çılgın yazı masasında ödev falan yaparken görmelisiniz. Masa da neredeyse yatak kadar büyük. Masaya bakınca Phoebe oturmuş ödev falan yapıyorsa onu zor fark ediyorsunuz. Kendi odasını çok küçük bulduğu için hiç sevmiyormuş, öyle diyor. Yayılmayı seviyormuş, bitiyorum buna. Bizim Phoebe'nin yayılacak nesi var ki yani? Ha neyse. DB'nin odasına felaket sessizce girdim. Masa lambasını yaktım. Bizim Phoebe uyanmadı bile. Işıkta onu seyrettim bir süre. Orada yatmış uyuyordu. Yanağı yastığın kenarında, ağzı iyice açıktı. Tuhaf bir durumdu bu. Yetişkinler böyle ağzı açık uyurken berbat görünürler. Ama çocuklar öyle görünmüyor. Yastığın üstü olduğu gibi tükürük olsa da güzel görünüyor çocuklar. Çevreye bakınarak sessizce dolandım odada. Artık zatürre olacağım falan diye üzülmüyordum. Hatta çok iyi hissediyordum kendimi. Bizim Phoebe'nin elbiseleri yatağın kenarındaki sandalyenin üstündeydi. Bir çocuk için fazla düzenli bizimki. Yani bazı çocuklar gibi öteberesini ortalığa atmaz. Hüdük değildir. Sandalyenin arkasına annemin ona Kanada'dan getirdiği ten rengi ceketi asmıştı. Bluzuyla öteberesi de oturma yerine konmuştu. Ayakkabıları ve çorapları hemen sandalyenin altında yerde yan yana duruyorlardı. Bu ayakkabıları daha önce hiç görmemiştim. Yeni alınmışlardı. Şu koyu kahverengi loafer türü şeylerden de. Ayağımdaki olanlar gibi. Ve annemin ona Kanada'dan getirdiği takıma da çok uyumuştu. Annem Phoebe'yi çok güzel giydirir. Gerçekten. Annem bazı konularda felaket zevk sahibidir. Buz pateni falan gibi şeyleri satın almada pek iyi sayılmaz ya, elbise konusunda mükemmeldir. Diyeceğim, Phoebe ne giyse bitersiniz. Çoğu çocuklara bir bakın, aileleri varlıklı falan olsa bile üstleri başları dökülür. Annemin Kanada'dan getirdiği o takımı Phoebe'nin üstünde bir görmenizi isterdim. Dalga geçmiyorum. Bizim DB'nin yazı masasına oturdum ve üstündeki ıvır zıvıra baktım. Çünkü çoğu Phoebe'ye aitti. Okul zımbırtıları falan çoğu da kitaptı. En üstte duranın kapağında aritmetik eğlencedir yazılıydı. İlk sayfasını açıp şöyle bir baktım. Bizim Phoebe şöyle yazmıştı. Phoebe Witherfield Caulfield 4B1. Bittim buna. Phoebe'nin ikinci adı Josephine'dir. Witherfield falan değil Tanrı aşkına. Onu her gördüğümde kendisine yeni bir ikinci ad bulmuş oluyor. Aritmetik kitabının altında coğrafya vardı. Coğrafyanın altında da bir yazım bilgisi kitabı. Dersleri çok iyiydi ama en iyi dersi yazım bilgisiydi. Yazım bilgisi kitabının altında da bir sürü defter vardı. Bu kadar çok defteri olan bir başka çocuk daha göremezsiniz. En üstteki defteri açtım ve ilk sayfasına baktım. Şunlar yazılmıştı. Bernice, teneffüste beni gör, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu sayfada yalnızca bunlar yazılıydı. Bir sonraki sayfada ise Güneydoğu Alaska'da niçin çok sayıda konserve fabrikası vardır? Çünkü çok fazla son balığı tutulur. Niçin değerli ormanlar vardır? Çünkü iklimi uygundur. Devletimiz Alaska Eskimoğullarının rahat yaşamaları için ne yapmalıdır? Yanıtını yarın ara. Phoebe Weatherfield Caulfield, Phoebe Weatherfield Caulfield, Phoebe Weatherfield Caulfield, Phoebe W. Caulfield, Phoebe Weatherfield Caulfield. Lütfen, lütfen Shirley'e uzat. Shirley bana yayım dedin ama sen boğasın. Bizim eve gelirken patenlerini de getir. Orada DB'nin yazı masasında oturdum ve bütün defterleri okudum. Çok fazla bir zamanımı almadı. Böyle şeyleri bazı çocukların defterlerini, Phoebe'nin olsun, başka çocukların olsun, günlerce, gecelerce okuyabilirim. Çocukların defterlerini biterim. Sonra bir sigara daha yaktım. Son sigaramdı. Bir günde 3 karton sigara içmiş olmalıyım. Sonunda onu uyandırdım. Yani orada o yazı masasının başında sonsuza kadar oturamazdım. Ayrıca annem babam ansızın bastırıp odaya dalabilirlerdi. Böyle bir şey olmadan ona bir merhaba demek istedim. Ben de onu kaldırdım. Çok kolay uyanır Phoebe. Yani pek öyle bağırmanız falan gerekmez. Tek yapacağınız şey yatağın kenarına oturup "Uyan Phoebe!" demektir. Sonra da "Ton balağı uyanmıştır." "Holden!" deyiverdi hemen. Bana sarıldım. Çok sevecendir. Yani bir çocuk için biraz fazla sevecendir. Bazen de çok sevecen oluverir. Onu öptüm. Bana "Eve ne zaman geldin?" dedi. Beni gördüğüne felaket sevinmişti, anlıyordunuz. "Hey, bağırma öyle. Daha şimdi geldim. Nasılsın bakalım?" "İyiyim. Mektubumu aldın mı? Sana 5 sayfalık bir..." "Evet, bağırma öyle. Aldım. Sağ ol." Bana bir mektup yazmıştı ama ona yanıt verecek zaman bulamamıştım. Okulda oynayacakları oyun hakkında şeyler yazmıştı. Cuma günü kimseye söz vermememi, onu görmeye gelmemi istiyordu. "Oyun nasıl gidiyor?" diye sordum ona. "Adı ne demiştin?" "Adı Amerikalılar için bir Noel gösterisi. Korkmuş bir şey ama ben Benedict Arnold'um." Vay canına, iyice uyanmıştı. Böyle zırvalıkları anlatırken çok heyecanlanır. "Oyun ben ölürken başlıyor. Yılbaşı gecesi o ruh geliyor ve bana utanç duyup duymadığımı filan soruyor. Biliyorsun işte. Ülkeme ihanet ettiğim için filan. Sen de geliyor musun?" "Tabii geliyorum. Kesinlikle geliyorum. Babam gelemiyor. Uçakla Kaliforniya'ya gitmesi gerekiyormuş." Vay canına, iyice uyanmıştı. Yatakta oturuyor, bağdaş kurar gibi lanet elimi tutuyordu. "Baksana, annem çarşamba günü gelecek demişti. Çarşamba demişti. Erken ayrıldım." "Bağırma öyle. Herkesi uyandıracaksın." "Saat kaç?" "Çok geç geleceklermiş annem," dedi. "Norwalk, Connecticut'a bir partiye gittiler," dedi bizim Phoebe. "Bil bakalım öğleden sonra ne yaptım? Hangi filme gittim? Bil bakalım." "Ya ne bileyim, baksana ne zaman geleceklerini." "Doktor," dedi bizim Phoebe. "Lister Vakfı'nda özel olarak gösterildi. Yalnızca bugün için, yalnız bugün gösterildi. Kentucky'de bir doktor, sakat ve yürüyemeyen küçük bir kızı battaniyeyle boğulmaya kalkıyor. Onu hapse atıyorlar. Mükemmel bir filmdi." "Dinle bir saniye, ne zaman geleceklerini." "Kızın durumuna çok üzülüyor doktor. Onu battaniyeyle boğulmaya kalkıyor. Bu yüzden onu hapse atıyorlar. Ama boğmak istediği kız onu sürekli ziyarete geliyor ve yaptığı şey için ona teşekkür diyor. Doktor onu acı çekmesin diye öldürmek istemiş. Yalnız biliyor hapse atılmayı hak ettiğini. Çünkü doktorlar Tanrı'nın işine karışamazlar. Bizim sınıftaki bir kızın annesi götürdü. Alice Holmborg. Benim en yakın arkadaşım. Bütün sınıftaki tek..." "Dur bir saniye, olmaz mı?" dedim. "Sana bir soru sordum. Ne zaman geleceklerini söylediler mi, söylemediler mi?" "Söylemediler ama çok da geç kalmayacaklarmış. Babam arabayı çıkardı. Trenlerle uğraşmak zorunda kalmayacaklarmış. Bir de radyo aldık arabaya. Ama annem araba yolda giderken kimse açamaz diyor." Biraz rahatlamaya başlamıştım. Yani artık beni evde yakalayacaklar diye üzülmekten kurtulmuştum. Boş ver dedim kendi kendime. Yakalanırsam yakalanırdım. Phoebe'yi görmeliydiniz. Mavi pijamalarını giymişti. Yakasında kırmızı filler vardı. Fillere biter bizimki. İyi bir filmdi ha. Şahaneydi. Ama Alice üşütmüş. Annesi de Alice'e durmadan kendisini kötü hissediyor mu diye sordu. Tam filmde çok önemli bir şey olduğunda annesi eğilip Alice'e uzanıyor ve kendini kötü hissediyor mu diye sorup duruyordu. Nasıl sinirime dokundu. Sonra onu plağa anlattım. "Baksana, sana bir plak getirdim," dedim ona. "Yalnız eve girerken, yolda giderken yolda kırıldı. Parçaları cebimden çıkardım ve ona gösterdim. Çok üzgünüm," dedim ona. "Ver onları bana," dedi. "Saklayacağım." Elimden aldı ve başucu dolabının çekmecesine koydu. "Biterim bu kızı." "DB Noel'de eve geliyor mu?" diye sordum ona. "Gelebilirmiş de gelmeyebilirmiş de. Annem öyle dedi. Duruma göre hareket edecekmiş. Annapolis hakkında bir film yazmak için Hollywood'dan ayrılmak zorunda kalabilirmiş." Annapolis mi Tanrı aşkına? Bir aşk öyküsü filan olacakmış. Bir bakalım kim oynayacakmış, hangi film yıldızı. Bir bakalım. Bana ne bundan şimdi? Annapolis ha? Tanrı aşkına Annapolis hakkında DB ne bilirmiş ki? Tanrı aşkına o yazdığı öykülerle bunun ne ilgisi var şimdi? Dedim vay canına bu saçmalıklar beni çılgına çeviriyor. Lanet Hollywood. Koluna ne oldu diye sordum ona. Dirseğinde kocaman bir yapışkan bant omarı görmüştüm. Kolsuz pijama giyer bizimki. Ha şu Curtis Weintraub denen çocuk bizim sınıfta parkta merdivenden inerken itti beni dedi. Görmek ister misin? Başladı kolundan o çılgın yapışkan bandı sıyırmaya. Bırak dursun. Seni neden itti ki? Ha ne bileyim sanırım benden nefret ediyor. Selma Atterbury ile Ben Mount'una mürekkep filan attık. Hiç güzel bir şey değil. Sen nesin? Çocuk musun? Tanrı aşkına. Hayır ama ben ne zaman parka gitsem her yerde beni izliyor. Hep beni izliyor. Sinirime dokunuyor. Herhalde seni beğeniyor. Mürekkep atmak için başka bir neden. Beni beğenmesini istemiyorum dedi. Sonra bana tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Holden dedi. Sen eve niye çarşamba gününden önce geldin? Ne? Vay canına. Bu kısa her dakika dikkat etmeniz gerekiyordu. Akıllı olmadığını sanıyorsanız deli olmalısınız. Sen niye eve çarşamba günden önce geldin diye sordu bana. Kovulmadın yani değil mi? Sana dedim ya bize erken bıraktılar tüm okul. Sen kovuldun. Kovuldun dedi bizim Phoebe. Sonra bacağımı yumrukla vurdu. Kafası kızdı mı iyi yumruk atar. Kovuldun ah Holden. Elini ağzına götürdü. Bir kız bu kız böyle çok duygusallaşıyor yemin ederim. Kovulduğumu da nereden çıkardın? Yok öyle bir kovuldun kovuldun. Dedi. Sonra yine yumruk attı bana. Acımadığını düşünüyorsanız deli olmalısınız. Babam seni öldürecek. Sonra kendisini yüzü koyun yatağa attı ve lanet yastığı yüzüne bastırdı. Bunu sık sık yapar. Bazen iyice dindirir böyle. Kes artık şunu dedim. Kimse beni öldürmez. Kimse bana bir şey. Hadi Phoebe çek şu o lanet şeyi suratından. Kimse beni öldürmez. Yastığı yüzünden çekmiyordu. Canı istemedim. Ona hiçbir şey yaptıramazsınız. Bana babam seni öldürecek deyip duruyordu. O lanet yastık yüzündeyken ne dediğini sonra anlıyordunuz. Kimse beni öldürmez. Kafanı bir kullansana. Her şeyden önce zaten ben gidiyorum. Ne yapabilirim? Gider bir çiftlikte iş bulur, bir süre çalışırım. Bir herif tanıyorum. Büyük babasının Colorado'da bir çiftliği var. Orada iş bulabilirim dedim. Seninle sürekli haberleşiriz ben gittikten sonra. Yani gidersem hadi çek şunu suratından. Hadi hey Phoebe lütfen. Lütfen tamam mı? Yastığı yüzünden çekmiyordu. Çekmeyi denedim ama bizimki acayip kuvvetliydi. Onunla çekişmekten bıktım. Vay canına yastığı yüzünde tutmak istiyorsa tutuyordu yani. Phoebe lütfen çek şunu yüzünden. Dedim durdum. Hadi hey hey Weatherfield hadi çek şunu. Çekmiyordu. Bazen ona söz dinletemezdiniz. Sonunda kalktım. Oturma odasına gittim ve sehpadaki kutudan birkaç sigara alıp cebime attım. Hiç sigaram kalmamıştı. Geri döndüğümde neyse yastığı yüzünden çekmişti çekeceğini biliyordum ama bana hala bakmıyordu. Sırt üstü yattığı halde dolanıp yine yatağın kenarına oturduğumda çılgın yüzünü öbür yana çevirdi. Beni acayip aforoz ediyordu. Aynen o lanet kılıçları metroda unuttuğum zaman eskrim takımındakilerin yaptığı gibi. Bizim Hazel Weatherfield nasıl dedim. Yeni öykü yazdın mı onun hakkında bana gönderdiğin öykü bavulumda duruyor. Bavulları istasyonda bıraktım. Öykün çok iyiydi. Babam seni öldürecek. Vay canına kafaya bir şey taktı mı gerçekten takmıştır. Hayır. Bir şey yapmaz. En kötüsü yine bozuk atar ve beni o lanet askeri okula gönderir. Bana tek yapacağı şey bu. Ve her şeyden önce zaten ben ortalıkta olmayacağım. Herhalde şu Colorado'daki çiftliğe gitmiş olurum. Güldürme beni. Sen ata bile binemezsin. Kim binemezmiş? Tabii ki binerim. Kesinlikle binerim. Sana 2 dakikada öğretiyorlar dedim. Şunu yolmayı bırak. Kolundaki yapışkan bandı yoluyordu. Saçını kim kesti diye sordum ona. Baktım da birileri kızın saçını salak gibi kesmişti. Çok çok kısa olmuştu. Seni ilgilendirmez dedi. Bazen çok gıcık olur böyle. Çok gıcık olur. Çok. Herhalde yine bütün derslerden kaldın dedi gıcık gıcık bir bakıma da pek gülünçtü. Bazen lanet bir öğretmen gibi olabilir olur erir daha bu yaşında. Hayır, hepsinden kalmadım dedim. İngilizceden geçtim. Sonra sırf gırgır olsun diye poposuna bir çimdik attım ama yan yattığından tutturamadım. Popo da yoktu ki kızda. Pek sıkmadım zaten. Yine de elime vurmaya çalıştı ama kaçırdı. Sonra birdenbire bunu niye yaptın dedi. Okuldan sepetlenmemden söz ediyordu. Böyle konuşmasına bayağı üzüldüm. Ah tanrım Phoebe. Sorup durma artık. Bıktım herkesin bunu sormasından dedim. Milyonlarca nedeni var. Gittiğim en kötü okullardan biriydi. Sahtekarlarla doluydu ve ters heriflerle. Bu kadar çok ters herifi bir yerde, hayatta bir yerde göremezsin. Söz gelimi birinin odasında toplanmış geyik muhabbet ederken dışarıdan bir kimse içeriye girmek isterse onu odaya almazlar. Biri odaya girmek istediğinde herkes kapısını kilitler. Sonra bir de o gizli kardeşlik derneği vardı. Ödekliğimden giremedim. O sivilceli sıkıcı herif Robert Ackley girmek istedi. Katılmak için uğraştı durdu ama kabul etmediler. Çünkü sıkıcı ve sivilceliydi. Canım bunları konuşmak bile istemiyor. Kokuşmuş bir okuldu. İnan bana. Bizim Phoebe bir şey demedi ama beni dinliyordu. Ensesine bakarak bile anlıyordum beni dinlediğini. Ona bir şey anlatıyorsanız size mutlaka dinler. İşin gülünç bir yanı da çoğu zaman neden söz ettiğinizi anlıyordur. Gerçekten anlıyordur. Bizim Pansy'yi anlattım durdum. Canım anlatmak istiyordu. Öğretmenlerin içinde bir iki tane iyi insan vardı ama onlar bile sahtekardı dedim. İhtiyar bir herif vardı, Bay Spencer. Karısı hep kakao filan ikram ederdi. İyi insanlardı. Ama sınıfa bizim müdür Turmer girip de arka sıraya oturunca bir görmeliydin. Müdür böyle gelip sınıfın arka sıralarında yarım saat kadar otururdu hep. O yokmuş gibi davranılacaktı hesapta. Orada bir süre oturduktan sonra başlardı bir sürü hödükçe şakalar yaparak bizim Spencer'ın sözünü kesmeye. Bizim Spencer da gülümseyeceğim, kıkırdayacağım diye resmen öldürürdü kendisini. Turmur'a karşı herif sanki lanet bir kralmış gibi atlanılırdı. Ağzını bozma. Bunları görsen kusardın, yemin ederim kusardın dedim. Sonra bir de o mezunlar günü var, bir de bunu kutluyorlar. Mezunlar gününü Pensy'de herhalde 1776'da filan mezun olmuş bir sürü zıpır gelip ortalıkta dolaşıyor. Yanlarında karılarıyla çocuklarıyla 50 yaşlarında bir herif vardı, onu bir görmeliydin. Ne yaptı biliyor musun? Bizim odaya geldi ve banyoyu kullanmak için bizden izin istedi. Banyo koridorun sonundaydı. Bunu bize ne demeye sordu bilmiyorum. Ne dedi biliyor musun? Adının baş harfleri kenef kapılarından birinde duruyor muymuş hala? 90 yıl önce kapıya adının baş harflerini kazımış. Hala duruyormuş, ona bakacakmış. Ne yapalım? Oda arkadaşımla ben kalktık, banyoya gittik onunla. Kenef kapılarında adının baş harflerini bulsun diye onu bekledik. Durmadan konuştu. Bizim Pansy de ömrünün en mutlu günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Gelecek için bir sürü öğüt verdi. Vay canına. Herif nasıl da moralimi bozdu. Kötü bir herif olduğunu söylemek istemiyorum. Değildi ama birinin moralini bozmak için illa da kötü bir herif olmak gerekmez ki. İyi bir herif olup yine de moral bozucu olabilirsin. Tek yapacağın şey kenefte adının baş harflerini ararken birilerine bir sürü sahtekarca öğüt vermek. Bunu yap yeter. Ne bileyim, belki de öyle soluksuz kalmasaydı o kadar bozulmazdı moralim. Merdivenleri çıkarken soluk alamaz olmuştu. Sonra o baş harfleri ararken zorlukla soluk alıyordu. Burun delikleri tuhaf ve üzüntü bit verici biçimde açıla açıla Stradlater'la bana Pansy'den sonuna kadar yararlanmamızı söyleyip duruyordu. Of tanrım Phoebe, anlatamam sana. Pansy'de olan hiçbir şeyi sevmedim. Anlatamam sana. Bizim Phoebe bir şey söylemişti ama onu duymamıştım. Ağzının kenarında yastığa dayamıştı. Sesi duyulmuyordu. Ne dedim. Ağzını yastıktan çeksene, seni duyamıyorum. Sen olan hiçbir şey sevmiyorsun zaten. Bana bunu söyleyince moralim daha da bozuldu. Evet seviyorum. Evet seviyorum. Tabii seviyorum. Böyle konuşma. Neden böyle lanet lanet konuşuyorsun? Çünkü sevmiyorsun. Milyonlarca şeyi sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Seviyorum. İşte burada yanılıyorsun. İşte tam burada yanılıyorsun. Neden böyle lanet lanet konuşuyorsun dedim. Vay canına. Nasıl da bozmuştum moralimi. Çünkü sevmiyorsun dedi. Sevdiğin bir şey söyle. Bir şey mi? Sevdiğin bir şey. Peki dedim. Peki. Ama kafamı pek toparlayamıyordum. Bazen kafamı toparlayamıyorum böyle. Çok sevdiğin bir şey öyle mi diye sordum ona. Bana yanıt vermedi. Kıvrılmış yatağın ta öbür ucunda yatıyordu. Benden 1000 mil uzaktaydı. Hadi yanıt ver bana dedim. Çok sevdiğin bir şey mi yoksa öylesine sevdiğin bir şey mi? Çok sevdiğin. Peki dedim ama kafamı toparlayamıyordum. Tek aklıma gelen ellerinde o yıpranmış sepetle para toplayan iki rahibe oldu. Özellikle de o demir çerçeveli gözlüğü olan. Bir de Acton Hill'deyken tanıdığım o çocuk James Castle. O kendini çok beğenmiş, Phil Stable hakkında söylediği sözü geri almamıştı. James Castle onun hakkında kendini çok beğenmiş bir herif demişti. Stable'ın rezil arkadaşlarının biri de onu fıştıklamıştı. Stable da yanında 6 kadar pis herifle James Castle'ın odasına gitmiş. Kapıyı kilitleyip sözünü geri aldırmaya çalışmış ama aldıramamış. Başlamışlar çocuğu sıkıştırmaya. Ona ne yaptıklarını anlatmayacağım size. Çok rezil bir şey. Ama yine de sözünü geri almamış bizim James Castle. Onu bir görmeliydiniz. Ufak tefek, çelimsiz bir herifti. Bilekleri çöp gibiydi. Sonunda sözünü geri almamak için pencereden atmış kendini. O sırada banyodaydım. Çocuğun aşağı düştüğünü ben bile duydum. Pencereden bir şey düşürdüler sanmıştım. Radyo veya masa gibi bir şey ama insan olabileceği hiç aklıma gelmedi. Sonra herkesin koridorda koşup merdivenden indiğini duydum. Ben de bornozumu giyip aşağıya koştum. Bizim James Castle orada taş basamaklarda yatıyordu. Ölmüştü. Dişleri, kanları ortalığa saçılmıştı. Kimse yanına yaklaşamıyordu. Üstünde ona ödünç verdiğim balıkçı yaka kazak vardı. Onu odada sıkıştıran herifleri yalnızca okuldan attılar. Kodese bile tıkmadılar. Aklıma yalnızca bunlar gelmişti. Kahvaltı yaparken gördüğüm o iki rahibeyle Acton East'teyken tanıdığım James Castle. İşin tuhaf yanı, bu James Castle'ı pek tanımıyordum bile. Doğrusu isterseniz o çok sakin heriflerden biriydi. Matematik dersinde aynı sınıftaydık ama o sınıfta öbür uçta otururdu. Sözlüğü için pek tahtaya filan da kalkmazdı. Okulda bazı herifler tahtaya hemen hemen hiç kalkmazlar. Sanırım onunla yalnızca benden balıkçı yaka kazağıma ödünç vermemi istediğinde konuştuk. Benimle konuştuğunda az kalsın düşüp ölecektim. Çok şaşırmıştım. Hatırlıyorum. Bana sorduğunda kenefte dişimi fırçalıyordum. Kuzeni gelip onu arabayla gezdirecekmiş. Benim bir balıkçı yaka kazağım olduğunu bildiğinden haberim yoktu. Tek bildiğim yoklama listesinde adının benim hemen adımdan önce olmasıydı. Cable Ray, Cable V, Castle, Caulfield hala hatırımda. Doğrusunu isterseniz kaza ona neredeyse vermeyecektim. Ya onu pek iyi tanımadığım için. Ne dedim bizim Phoebe'ye? Bana bir şey demişti ama duyamadım. Sevdiğin tek bir şey bile yok. Evet var, evet var. Peki söyle o zaman. Ellie'yi seviyorum dedim ve şu an ne yapıyorsam onu seviyorum. Seninle oturmayı, konuşmayı, bu zımbırtıları düşünmeyi ve Ellie öldü. Bunu hep söylüyorsun. Birisi ölmüşse falan, cennete gitmişse artık öldü biliyorum. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama onu yine de sevebilirim değil mi? Bir insan öldü diye onu sevmekten vazgeçmek zorunda mısın? Tanrı aşkına. Özellikle de hayatta olanlardan bin kez daha iyi bir kalp, iyi kalpli bir insansa. Bizim Phoebe bir şey demedi. Söyleyecek bir şey bulamazsa tek bir lanet söz etmez zaten. Neyse işte şu lanet, şu anı seviyorum dedim. Şu anı seninle oturup çene çalmaya gır gır. Ama bu gerçek bir şey değil. Bu çok çok gerçek bir şey. Kesinlikle öyle. Neden olmasın ki? İnsanlar hiçbir zaman bir şeyin gerçek bir şey olduğunu anlayamıyorlar. Bu lanetlikten bıktım artık. Ağzını bozma. Peki başka bir şey söyle bakalım. Ne olmak istersin? Bilim adamı gibi yani veya avukat filan gibi. Ben bilim adamı olamam. Fen konularında zayıfım. Peki avukat olmak babam gibi filan? Avukatlık olabilir sanırım ama o da beni pek çekmiyor. Dedim. Yani gidip masum herifleri kurtardıklarında iyi, hoş, çok seviyorum da ama avukat olduğunda böyle şeyler yapmıyorsun. Tek yaptığın bir sürü para kazanmak, golf oynamak, bridge oynamak, araba satın almak, martini içmek ve kasılmak. Dahası var. Gidip heriflerin hayatını kurtarsam bile bunu onların hayatını gerçekten kurtarmak için mi? Yoksa o iğrenç filmlerdeki gibi felaket iyi bir avukat olduğun için herkesin sırtını sıvazlayıp seni tebrik etmesi için mi yaptığını nereden bileceksin? Sorun bu da işte, sorun da bu işte. Asla bilemeyeceksin. Phoebe'nin neden söz ettiğimi anlayıp anlamadığından pek emin değildim. Daha küçük bir çocuk yani ama en azından beni dinliyordu. Biri sizi en azından dinliyorsa durum o kadar da kötü sayılmaz. Babam seni öldürecek, seni öldürecek dedim. Onu dinlemiyordum. Başka bir şey düşünüyordum. Çılgın bir şey. Ne olmak isterdim biliyor musun? Yani o lanet seçimimi yapmak elimde olsa. Ne? Ağzını bozma. O şarkıyı biliyor musun? Hani yakalarsa birini biri çavdarlar arasında diye. Ben işte o öyle değil. Rastlarsa birini biri çavdarlar arasında olacak. Şiir bu. Robert Burns'un. Robert Burns'un şiiri olduğunu ben de biliyorum. Doğru söylüyordu. Doğrusu rastlarsa birine birini, rastlarsa birine biri çavdarlar arasında olacak. Demek ki bilmiyormuşum. Ben yakalarsa birini biri sanıyordum dedim. Her neyse. Hep büyük bir çavdar tarlasında oyun oynayan çocuklar getiriyorum gözümün önüne. Binlerce çocuk. Başka hiç kimse yok ortalıkta. Yetişkin hiç kimse. Yani benden başka. Ve çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne yapıyorum? Uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum. Nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken ben bir yerlerden çıkıyor, onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir şey bu, biliyorum. Ama ben yalnızca böyle biri olmak isterdim. Biliyorum. Bu çılgın bir şey. Bizim Phoebe uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra ağzını açar açmaz yine "Babam seni öldürecek," dedi. "Öldürürse umurumda sanki," dedim. Sonra yataktan kalktım. Exton Hills'teki İngilizce öğretmenim olan Bay Anthony denen herife telefon etmek istemiştim. Artık New York'ta oturuyordu. Exton Hills'ten ayrılmıştı. New York Üniversitesi'nde okutmanlık yapmaya başlamıştı. "Bir telefon etmem gerek," dedim Phoebe'ye. "Şimdi dönüyorum. Hemen uyuma sakın." Oturma odasına geçtiğimde uykuya dalmasını istemiyordum. Biliyordum uyumazdı ama emin olmak için söylemiştim yine de. Kapıya doğru giderken bizim Phoebe "Holden," dedi. Ben de ona döndüm. Kalkmış yatakta oturmuştu. Çok tatlıydı. "Phyllis Margulis denen kızdan geğirme dersleri alıyorum," dedi. "Dinle bak." Kulak verdim. Bir şey duydum ama pek hafifti. "Güzel," dedim. Sonra çıkıp oturma odasına geçtim ve öğretmenim Bay Antonelli'ye telefon ettim. Telefonda sözü fazla uzatmadım çünkü annem babam konuşmanın tam ortasında gelip beni basabilirlerdi. Gelmediler ama. Bay Antonelli çok iyi karşıladı. İstersem hemen gelebileceğimi söyledim. Sanırım onu ve kayınlık karısını uyandırmıştım. Çünkü telefonu yanıt vermeleri epeyce bir zaman aldı. Bana kötü bir durum var mı diye sordu. Yok dedim. Pensilin atıldım ama dedim. Ona bunu söyleyebileceğimi düşünmüştüm. Ben ona bunu söyleyince aman tanrım dedim. Mizah duygusu bayağı iyidir bizim Bay Antolin'in. Canım istiyorsa hemen gelebileceğimi söyledi. Tanıdığım en iyi öğretmendi Bay Antolin'i. Epeyce genç bir herifti. Yaşı abim D.B.'den fazla büyük değildi. Onunla saygınızı yitirmeden falan şakalaşabilirdiniz. Size anlattığım o kendini pencereden atan çocuğu, Cem Castle'ı sonunda yerden kaldıran Bay Antolini olmuştu. Bizim Bay Antolini çocuğun nabzına bakmış, paltosunu çıkarmış, James Castle'ın üstünü örtmüş ve kaldırıp kucağında ta revire kadar götürmüştü. Duraksamamıştı bile. Paltosu kanlanacakmış falan diyeyim. DB'nin odasına döndüğünde bizim Phoebe radyoyu açmıştı. Dans müziği çalıyordu ama çok hafif açmıştı. Hizmetçi duyamazdı. Onu görmeliydiniz. Yatağın tam ortasında örtülerin üstünde şu yoga yapan herifler gibi bağdaş kurmuş oturuyordu. Müzik dinliyordu. Bitiyorum bu kıza. Hadi dedim dans edelim mi? Onu dans etmeyi daha minicikken öğretmiştim. Çok iyi dans eder. Yani ben ona birkaç şey öğrettim. Çoğu şeyleri kendi kendine öğrendim. Bir insana gerçekten nasıl iyi dans edeceğini öğretemezsiniz. Ayakkabıların dedi. Çıkarıyorum. Haydi. Yataktan resmen hoplayıp indim. Benim ayakkabılarımı çıkarmamı bekledi. Ardından bir sürü dans ettik onunla. Felaket iyiydi. Çocuklarla dans eden insanlardan pek hoşlanmam. Çünkü çoğu zaman felaket bir manzara çıkar ortaya. Yani bir restoranda yemeğe falan çıkmışsınız. Bir bakıyorsunuz yaşlı bir herif bir çocuğu dans pistine götürüyor. Çoğu zaman da yanlışlıkla çocuğun elbisesinin arkasını havalara kaldırıyorlar. Korkunç bir manzara çıkıyor karşınıza. Ben Phoebe ile böyle yerlerde dans etmem. Biz yalnızca evde dalgamıza bakarız. Onunla dans etmek gerçekten başka. Kız gerçekten dans ediyor yani. Yaptığınız her figürü uyar. Yani isterseniz onu felaket yakın tutun kendinize. Bacaklarınız ondan çok uzunmuş hiç fark etmez. Hiç zorlanmadan uyar size. Onunla çapraz figürler, o hödük dalış figürlerinden çekebilirsiniz. Hatta tango bile yapabilirsiniz Tanrı aşkına. Onunla 4 kez filan dans ettik. Parçalar aralarında acayip gülünç durur bizim kız. Hiç kımıldamadan durur yerinde. Konuşmak falan yok. İkiniz de yerinizde durup orkestranın yine başlamasını bekleyeceksiniz. Buna biterim. Gülmek falan da yok yani. Her neyse onunla 4 kez falan dans ettik. Sonra radyoyu kapattım. Bizim Phoebe hoplayıp yatağa girdi. "Dansı ilerletiyorum değil mi?" diye sordu bana. "Hem de nasıl?" dedim. Gittim yine yatakta yanına oturdum. Soluğum kesilmişti. Felaket çok sigara içiyorum. Soluk alamaz olmuştum. Phoebe'nin solukları ise sıklaşmamıştı bile. Alnımı bir tutsana, dedi birdenbire. Ne var? Sen tut, tutu var. Tuttum. Bir şey hissetmedim ama ateşim çıkmış mı? Hayır. Çıkması mı gerekiyor? Evet. Ben çıkarıyorum. Yine de tut. Yine tuttum ama yine bir şey hissetmedim. Ona sanırım şimdi çıkmaya başlıyor dedim. Lanet bir aşağılık duygusuna kapılmasını istemiyordum. Başını salladı. Çıktığını termometrede gösterebilirim. Termometre denir ona. Kimden duydun bunu? Alice Homework bana nasıl olduğunu gösterdi. Bacak bacak üstüne atıyorsun, solunu tutuyorsun ve çok çok sıcak bir şey düşünüyorsun. Kalorifer falan gibi bir şey. Sonra alnın öyle bir ısınıyor ki dokunanın eli yanıyor. Buna bitmiştim. Sanki korkunç bir tehlike içindeymişim gibi elimi hızla alnından çektim. Aman iyi ki söyledin, sağ ol dedim. Elini yakmayacaktım zaten, duracaktım. Çok sıcak ol. Sonra acayip bir hızla kalktı, yatakta oturdu. O böyle yapınca felaket ürktüm. Ne oldu dedim. Ön kapı dedi güçlü fısıldıyla, geldiler. Hemen fırlayıp masa lambasını söndürdüm. Sonra ayakkabımın üstünde sigaramı söndürdüm ve cebime attım. Ardından elimle dumanı dağıtmaya çalıştım. Sigara içmenin zamanı mıydı şimdi Tanrı aşkına? Daha sonra da ayakkabılarımı kaptım, dolaba girdim ve kapağı kapadım. Vay canına. Kalbim çılgınlar gibi atıyordu. Annemin odaya girdiğini duydum. Phoebe dedi. Kes şunu. Bakayım ışığı gördüm küçük hanım. Bizim Phoebe'nin merhaba dediğini duydum. Uyuyamadım. İyi vakit geçirdiniz mi? Şahaneydi dedi annem ama pisesinden pek öyle olmadığını anlıyordunuz. Gezmeye gitmekten filan pek hoşlanmazdı. Niye uyuyamadın sorabilir miyim? Üşütmedin ya. Hayır üşümedim ama uyuyamadım. Phoebe sen sigara mı içtin yoksa burada? Doğru söyle bana lütfen küçük hanım. Ne dedim Phoebe. Bizim Phoebe. Ne dediğimi duydun. Bir saniyecik yaktım bir tanem. Yalnızca bir nefes çektim. Sonra pencereden dışarı fırlattım. Niçin sorabilir miyim? Uyuyamadım. Bundan hoşlanmadım Phoebe. Bak hiç hoşlanmadım bundan dedi annem. Bir battaniye daha ister misin? Hayır teşekkür ederim. İyi geceler dedi bizim Phoebe. Annemi başından savmaya çalışıyordu anlıyordunuz. Film nasıldı dedi annem. Mükemmeldi yalnızca Alice'in annesi işte filmin başından sonuna kadar eğilip eğilip Alice'in kendisini kötü hissediyor mu diye sordu hep. Ve taksiyle geldik. Alnına bir bakayım. Bir şeyim yok. Alice'in de yoktu. Annesi öyle sandı. Peki. Hadi uyu artık. Yemek nasıldı? Rezildi dedi Phoebe. O sözcüğü kullanmam hakkında babanın ne dediğini duydun. Nesi rezilmiş yemeğin? Ne güzel kuzu pirzolası işte. Onu almak için ta Lexington Caddesi'ne kadar pirzola güzeldi. Ama Charlie'nin hep üstüme soluyor. Bütün yemeklerin üstüne soluyor. Her şeyin üstüne soluyor. Peki. Hadi uyu. Anneye bir öpücük ver bakayım. Dua ettin mi? Banyoda etmiştim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi hemen uyu. Başım ağrıdan çatlıyor dedi annem. Sık sık başı ağrır böyle. Gerçekten çok ağrır. Bir iki aspirin al dedi bizim Phoebe. Holden çarşamba günü geliyor değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Örtüsünü bakalım iyice. Annemin odadan çıkıp kapıyı kapadığını duydum. Birkaç dakika bekledim. Sonra dolaptan çıktım. Çıktığım anda da Phoebe ile çarpıştık. O da çok karanlıktı. Yatakta fırlayıp bana haber vermeye davranmış. Canın yapmadı ya dedim. Fısıltıyla konuşmalıydınız çünkü ikisi de evdeydi. Çabuk çıkmalıyım dedim. Karanlıkta yatağın kenarını buldum. Oturup ayakkabılarımı giymeye başladım. Çok asabiydim. Kabul etmem gerek. Hemen çıkma diye fısıldadı Phoebe. Uyumalarını bekle. Hayır hemen çıkmalıyım. Şimdi tam zamanı dedim. Annem banyodadır, babam da radyoyu açmış haberleri filan dinliyordu. Şimdi tam zamanı. Ayakkabıların bağlarını zar zor bağladım. Felaket asabiydim. Yakalanırsam beni öldüreceklerinden filan değildi sinirli oluşum ama karşılaşırsak hiç de hoş bir şey olmayacaktı. Neredesin dedim bizim Phoebe'ye. Çok karanlıkta onu göremiyordum. Buradayım. Hemen yanımda duruyormuş onu görmemiştim bile. Lanet bavulları istasyonda dedim. Baksana param var mı Phoebe? Resmen beş parasızım. Yılbaşı harçlığım var yalnızca. Armağanlar için filan daha hiç alışveriş yapamadım. Aa dedim. Yılbaşı harçlığını almak istemiyordum. Biraz ister misin? Yılbaşını harçlığını istemiyorum. Biraz ödünç verebilirim dedi. Sonra DB'nin masasında milyonlarca çekmeceyi açıp kapadığını, içlerini eliyle yokladığını duydum. O da zifiri karanlıktı. Eğer gidiyorsan oyunda beni görmeye gelmeyeceksin öyleyse dedi. Bunu söylerken sesi bir tuhaf çıkmıştı. Evet geleceğim. Oyunda seni görmeden hiçbir yere gitmem. Oyunu kaçırır mıyım sanıyorsun dedim. Ne yaparım? Herhalde Bay Antonio'larda kalırım salı gecesine kadar. Sonra eve gelirim. Fırsat bulursam sana telefon ederim. Burada dedi bizim Phoebe. Bana para vermeye çalışıyordu ama elimi bulamıyordu. Nerede? Parayı avcuma bıraktım. Hey bak, hepsine ihtiyacım yok dedim. 2 dolar versen yeter, şaka etmiyorum buradan. Ona geri vermeye çalıştım ama almadı. Al hepsini. Sonra geri verirsin. Oyuna geldiğinde getirirsin. Kaç para bu? Tanrı aşkına 8 dolar 85 sent. Yok, 65 sent. Biraz harcadım. Sonra birdenbire ağlamaya başladım. Elimde değildim. İçin için durmadan ağlıyordum ama ağlıyordum. Ben ağlamaya başlayınca Phoebe felaket korktu. Yanıma gelip beni susturmaya çalıştı ama bir başladım mı kesilmiyor işte. Ağladığım sırada hala yatağın kenarında oturuyordum. Phoebe kollarını boynuma dolayıp bana sarıldı. Ben de ona sarıldım. Ama uzun bir zaman ağlamayı kesemedim. Boğuluyorum filan sandım. Lanet şey, vay canına, bizim Phoebe'yi felaket korkutmuştum. Lanet pencere filan açıktı. Phoebe'nin titrediğini filan hissediyordum. Kızın üstünde bir tek pijaması vardı. Onu yatağa sokmaya çalıştım ama girmedi. Sonunda sustum. Ama bu çok çok uzun bir zaman aldı. Sonra paltomu filan düğmeledim. Ona haberleşeceğimizi söyledim. İstersem onunla uyuyabileceğimi söyledi bana ama hayır, sıvışsam daha iyi olacak. Bay Antolini beni bekler şimdi dedim. Paltomun cebinden avcı şapkamı çıkardım ve ona verdim. Bu çılgın şapkaya bayılır. Almak istemedi ama üstüne dedim. Bahse girerim, başında o şapkayla uyumuştur. Böyle şapkaları gerçekten çok sever. Sonra ona fırsat bulursam telefon edeceğimi söyledim yine. Daha sonra odadan çıktım. Evden çıkmam girmemden çok daha kolay oldu. Nedeni de yakalanır mıyım falan diye hiç telaşlanmamamdı. Gerçekten boş verdim. Yakalanırsam yakalanırdım yani. Bir yandan da yakalanmayı istiyor gibiydim. Asansöre binmedim, aşağıya yürüyerek indim. Arka merdivenlerden az kalsın milyonlarca çöp bidonunu takılıp bir yerimi kırıyordum ama bir şey olmadı. Asansörcü beni görmedi bile. Herhalde benim hala Dickinson'larda olduğumu sanıyordu. Bay ve Bayan Antoniler Sutton Meydanı üzerindeki çok şatafatlı bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Kapıdan girdiniz mi hemen 2 adımda barı filan olan oturma odasına geçiyordunuz. Onlara epey gidip geldim. Çünkü ben Acton Hills'ten ayrıldıktan sonra Bay Antolin'i okul durumlarım nasıl diye öğrenmek için sık sık bize yemeğe gelirdi. O sıralar evli değildi. Evlendikten sonra onunla ve Bayan Antolin ile sık sık tenis oynadık Forest Hills'te. Long Island'daki West Side Tenis Kulübü'nde. Kulübe Bayan Antolin üyeydi. Kadının acayip parası vardı. Bay Antolini'den 60 yaş falan büyüktü ama iyi uyuşuyor, iyi uyuşuyor gibiydiler her şeyden önce. İkisi de entelektüeldi. Özellikle Bay Antolini ama Bay Antolini sizinle birlikteyken entelektüel değil de şakacı biri oluverirdi. DB'de öyledir. Bayan Antolini ise ciddi biriydi. Ağır bir astımı vardı. İkisi de DB'nin bütün öykülerini okumuşlardı. Bayan Antolini de okumuştu yani. DB Hollywood'a giderken Bay Antolini ona telefon açıp gitmemesini söylemişti. Bay Antolini ona senin gibi yazabilen birinin Hollywood'da ne işi var dedi ama o yine de gitti. Zaten ben de DB'ye aynen bunu söylemiştim o zaman. Oraya yürüyerek gidebildim. Phoebe'nin Noel harçlığını harcamak istemiyordum çünkü ama dışarı çıkar çıkmaz kendimi bir tuhaf hissettim. Biraz başım dönüyordu. Ben de taksiye bindim. İstememiştim ama yine de bindim. Taksi bulana kadar da canım çıktı. Kapıyı bizim Bay Antolini açtı da yukarı çıkmama izin verdikten sonra tabii. Sırtında sabahlık, ayaklarında terlikler vardı. Bir elinde de büyük bir içki kadehi. Epey sofistike falan bir herifti. Epey de içeride. Holden, aslanım. Tanrım, 50 santim daha boy atmış. Seni gördüğüme sevindim. Nasılsınız Bay Antolini? Bayan Antolini nasıl? İkimiz de çok iyiyiz. Paltonu alalım. Paltomu alıp astım. Artık kucağında yeni doğmuş bir bebek de gelir diyordum. Evsiz barksız kirpiklerinden kar taneleri. Bazen çok şakacı bir herif olur böyle. Dün mutfağa doğru bağırdı. Lillian, kahve oldu mu? Lillian, Bayan Antoni'nin ilk adıydı. Hazır, şimdi getiriyorum, diye o da bağırdı. Holden mi geldi? Merhaba Holden. Bu evde böyle bağırıp dururdunuz. Çünkü ikisi birden asla aynı odada bulunmazlardı. Tuhaftılar. Holden, otursana, dedi Bay Antolin. Biraz kafayı bulmuştu anlıyordunuz. O da az önce bir parti verilmiş gibiydi. Ortalık bardaklar ve fıstık tabaklarıyla doluydu. Kusura bakma, her yer dağınık dedi. Bayan Antonini'nin Buffalo'dan gelen ahbaplarını eğlendirdik. Aslına bakarsan kendileri de Buffalo'ydu. Güldüm. Bayan Antonini mutfaktan bağırarak bana bir şey söyledi ama duyamadım. Ne dedi diye Bay Antonini'ye sordum. Yanınıza gelince Holdil bana bakmasın diyor. Yataktan yeni kalktı. Sigara alsana. İçiyor musun? Sağ olun dedim. Bana tuttuğu kutudan bir sigara aldım. Arada bir. Fazla içmiyorum. Umarım öyledir dedi, sehpadan aldığı kocaman çakmaklı sigaramı yaktı. Demek penseyle yollarınız ayrılıyor artık dedi. Hep de böyle konuşurdu bu adam. Bazen hoşuma gider gülerdim ama bazen de hiç hoşlanmazdım. Tadını kaçırdı biraz. Söyledikleri gülünç değil, demek istemiyorum. Şakacı bir heriftir ama yani bazen biri kalkıp size demek penseyle yollarınız ayrılıyor artık gibi şeyler söyleyince sinirinize dokunuyor. DB de bazen bunu çok yapar. Sorun ne diye sordu Bay Antonio. İngilizce dersin nasıldı? Eğer İngilizceden kaldıysan kapının yolunu gösteririm sana. Hele o şahane kompozisyonları yazdıktan sonra. Aa, yok, İngilizceden geçtim. Çoğunlukla edebiyat okuduk. Bütün dönem boyunca yalnızca iki kompozisyon yazdık dedim. Sözel ifadeden kaldım ama sözel ifade diye bir ders vardı. Almak zorundaydınız. O dersten kaldım. Neden? Aa, ne bileyim. Canım pek anlatmak istemiyordu. Başım hala dönüyordu. Üstelik birdenbire başım ağrımaya da başladı. Gerçekten ağrıyordu ama Bay Antonini'nin anlatmanızı beklediğini anlıyordunuz. Ben de biraz anlattım. O derste her çocuk kalkıp bir konuşma yapmak zorundaydı, bilirsiniz. Hazırlanmadan falan çocuk konuşurken konuyu dağıtırsa elinizden geldiği kadar çabuk dağıttı diyorsunuz. Neredeyse deli oluyordum. F aldım bu dersten. Neden? Ne bileyim, bu konuyu dağıtma işi sinirime dokunuyordu, bilmiyorum. Benim sorunum da bu işte. Biri konuşurken konuyu dağıtırsa bu çok hoşuma gidiyor yani. Bana bu daha ilginç geliyor. Sana bir şey anlatan birinin konuya bağlı kalması önemli değil mi sence? Yani önemli tabii. Konuya bağlı kalarak filan konuşulanları da seviyorum ama konuya çok da bağlı kalmalarından hoşlanmıyorum. Sanırım konudan hiç ayrılmadan konuşulanlardan hoşlanmıyorum. Sözel ifade dersinden en iyi not alan çocuklar konudan hiç ayrılmayanlardı. Bunu kabul etmek gerek. Ama bir çocuk vardı. Richard Kinsella. Konuya pek fazla bağlı kalmıyordu. O konuşurken çocuklar da durmadan dağıttı, dağıttı diye bağırıyorlardı. Felaket bir durumdu. Çünkü her şey bir yana, bu Kinsella çok sinirli bir herifti. Yani gerçekten sinirli bir herifti. Yani konuşmak için ayağa kalktığı zaman dudakları titrerdi. Sınıfın en arkasında falan oturuyorsanız ne dediğini bile duyamazdınız. Dudaklarının titremesi biraz geçince onun yaptığı konuşmayı herkesinden daha çok beğendim. O da kaldı bu dersten zaten. Ona hep dağıttı diye bağırdıklarından. C artı aldı. Söz gelimi babasının satın aldığı Vermont'taki o çiftliği anlatmıştı. Çocuğa durmadan dağıttı diye bağırdılar. Öğretmen Bay Vincent da ona F verdi o gün. Çünkü çiftliği anlatırken çiftlikte ne çeşit hayvan ve sebzeler yetiştiğini falan söylememiş. Richard Kinsella ne yaptı? Başladı çiftliği anlatmaya. Sonra birdenbire dayısının annesine yazdığı mektuba geçti. Dayısı 42 yaşında çocuk felcine yakalanmış. Hiç kimsenin kendisini hastanede ziyarete gelmesini istememiş. Çünkü bacaklarındaki o ortopedik demirlerde onu görmelerini istemiyormuş. Konuşmanın çiftlikle pek ilgisi kalmamıştı, kabul etmek gerek ama çok güzel anlatıyordu. Birilerinin size dayılarını anlatması güzel bir şey. Özellikle de konuşmaya babalarının çiftliğinden başlayıp sonra birdenbire ilgileri dayılarına kayarsa. Yani çocuk güzel güzel, heyecanla anlatırken böyle dağıttı diye bağırıp durmak ne kadar da ayıp bir şey yani. Ne bileyim, açıklaması çok güç. Daha fazla açıklamaya da çalışmadım zaten. Her şeyden önce yine o felaket baş ağrısı başladı birdenbire. Bayan Antonini'nin şu kahveye getirmesi için Tanrı'ya dua ettim. Beni felaket rahatsız eden bir şeydir bu. Kalkar size kahve hazır derler ama hazır değildir. Sana küçük bir soru soracağım. Neşesiz donuk bir eğitim bilim sorusu. Her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu düşünmüyor musun? Sence biri önce babasının çiftliğini anlatmaya başlayıp ardından babasının tüfeklerine geçse, belki ondan sonra dayısının bacaklarındaki ortopedik demirlere geçse daha iyi olmaz mı? Ya da dayısının ortopedik demirlerini bu kadar tahrik edici bulduysa daha konuşmanın en başında bu konuyu seçmesi gerekmez miydi çiftliğin yerine? Canım düşünmek ve yanıt vermek falan istemiyordu. Başım ağrıyordu. ve kendimi berbat hissediyordum. Midem de ağrıyordu biraz, doğrusunu isterseniz. Aa evet, ne bileyim, sanırım gerekirdi. Yani sanırım onu en çok dayısı ilgilendirisi ise konu olarak çiftliği değil, dayısını seçmesi gerekirdi ama sizi pek fazla ilgilendirmeyen bir şey anlatmaya girişmeden önce en çok neyin ilginizi çektiğini bilemiyorsunuz çoğu zaman. Bence birisi bir şey hakkında en azından ilginç bir şey söylüyor ve bunu heyecanla yapıyorsa bırakacaksınız, anlatsın. Bu güzel bir şey. Yani Bay Vincent denen o öğretmeni bilmiyorsunuz. Sizi deli ediyordu ve o lanet sınıf, yani size durmadan toparla kısa kesler dururdum. Bazı şeyleri kısa kesip toparlayamazsınız ki. Yani biri size öyle dedi diye anlatacağınız şeyi nasıl kısa kesip toparlarsınız? Bu Bay Vincent denen herifi bilmiyorsunuz. Çok zeki filan biriydi ama anlıyordunuz. Adamda beyin yoktu. Kahveleriniz geldi beyler sonunda, dedi Bayan Antolini. Bir tepside kahve ve kek ve ıvır zıvır getirmişti. Holden, bana gözün ucuyla bile bakma. Felaket bir durumdayım. Ya, merhaba Bayan Antolini, dedim. Ayağa kalkmaya falan davrandım ama Bayan Antolini ceketimden tutup çekti ve oturttu. Bizim Bayan Antolini'nin saçları o demir kıvırma zımbırtılarla sarılıydı. Dudak boyası falan da yoktu. Pek çekici değildi yani, bayağı yaşlı görünüyordu. Buraya bırakıyorum. İkiniz de alın bakalım, dedi Bayan Antolini. Sehpanın üstündeki bütün o bardakları falan atıp tepsiyi boşalan yere koydu. Annen nasıl oldun? Ha, annem iyi. Sağ olun. Görmeyeli epey oldu ama en son onu, sevgilim. Holden'ın bir şeye ihtiyacı olursa her şey çarşaf dolabında, üst rafta. Ben yatıyorum. Çok yorgunum, dedi. Bayan Antolini yorgun görünüyordu zaten. Siz iki delikanlı kanepeyi hazırlarsınız artık, değil mi? Biz her şeyi hallederiz. E sen hemen koş yatağa, dedi Bayan Antolini ve onu öptü. Bayan Antolini bana iyi geceler dedi ve yatak odasına gitti. Herkesin içinde böyle öpüşüp dururlardı. Biraz kahve içtim. Biraz da o taş gibi tek kekten aldım ama Bay Antolini kendisine yeni bir içki daha doldurdu yalnızca. İçkilerini de bayağı sert yapar, görürsünüz yani. Kendisine dikkat etmezse sonunda alkolik olur bu adam. Birkaç hafta önce babanla bir öğle yemeğinde buluştuk dedi birdenbire, biliyor muydun? Aa, hayır, bilmiyordum. Haberin yok tabii, seninle nasıl ilgilendiğinden. Ya biliyorum yani, ilgilendiğini biliyorum. Anladığıma göre bana telefon etmeden hemen önce en son müdüründen senin kesinlikle hiç çaba göstermediğini bildiren uzun ve ısrar verici bir mektup almış. Derse girmiyormuşsun. Derslere hazırlanmadan giriyormuşsun. Genelde dört dörtlük bir... Ya bütün derslere girdim. Derse girmemenize izin vermiyorlar ki zaten. Bazı derslere katılmadım. Birkaç derse. Size anlattığım o sözlü ifade dersi gibi dersler ama ya derslere sürekli girmemezlik etmedim. Ama bunları tartışmayı hiç istemiyordu canım. Kahve midemi biraz düzeltmişti ama başımda hala korkunç bir ağrı vardı. Bay Antolini bir sigara daha yaktı. Tiryakiler gibi içiyordu. Sonra bana, ya açık söyleyeyim Holden, sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ha biliyorum, konuşmak zor benimle, farkındayım. İçimde öyle bir duygu var ki, sanki sen başına korkunç korkunç bir bela sarıyorsun. Ama doğrusu bunun ne çeşit bir bela olduğunu hiç... Ha, beni dinliyor musun? Evet. Anlıyordunuz. Kafasını toparlamaya çalışıyordum. Bu öyle bir bela olabilir ki 30 yaşına gelince bir barda oturur, içeri girenlere bakar ve üniversite takımında futbol oynamamış gibi görünen herkesten nefret edersin. Ama belki de bu onunla aramızda bir sırdır diye konuşan insanlardan nefret etmeye yetecek kadar eğitim de almış olabilirsin. Ya da sonunda bir şirket bürosunda en yakınındaki sekreter kıza zarf açacağı fırlatabilirsin. Ha bilmiyorum. Sizi nereye getirmeye çalıştığımı anlıyor musun acaba? Evet tabii. Anlamıştım ne demek istediğini ama bu nefret etme konusunda beni yanlış düşünüyorsunuz. Yani üniversitede okuyanlar konusunda. Gerçekten nefret ettiğim herifler de pek fazla değil yani. Ben aslında onlardan arada sırada biraz nefret ediyorum. Ben size tanıdığım o Stradlater gibi örneğin ve öbür çocuk Ackley gibi. Onlardan ara sıra nefret ettim. Kabul ediyorum ama bu çok uzun sürmedi yani. Onları bir süre görmeyince, odaya gelmedilerse veya yemekhanedeki birkaç kez onları görmediysem onları özledim. Onları gerçekten özledim. Bay Antolin bir süre bir şey söylemedi. Ayağa kalktı ve içkisine bir parça buzluğa attı. Sonra yerine oturdu. Düşünüyordu, anlıyordunuz. İçimden ah ne var şu konuşmayı kesse de yarın devam etsek diye geçiriyordum ama bırakacağı hiç benzemiyordu. Siz tartışmak istemiyorsunuz. O zaman da insanlar yakanızı bırakmıyor böyle. Peki, beni bir dakika dinle. Aklında kalacak bir biçimde söylemeyemem bunu şimdi belki ama bir iki gün içinde bu konuda sana bir mektup yazacağım. O zaman tam olarak anlarsın. Ama şimdi yine de beni dinle. Yeniden düşünmeye başladı. Sonra bu başına sardığını düşündüğüm bela özel bir çeşit dehşet verici bir bela bu. Başına bela sarıp düşünmeye başlayan birine dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer ama düştüğünü anlayamaz. Tüm düzen, hayatlarının şu ya da bu döneminde çevrelerinin onlara veremediği şeyleri arayan insanlar için kurulmuştur. Veya çevrelerinin onlara sağlayamadığını sandıkları şeyleri arayan insanlar için. Onlar da aramaktan vazgeçerler. Beni dinliyor musun? Aa, evet efendim. Emin misin? Evet, ayağa kalktı ve kadehini biraz daha içiyi koydu. Sonra yerine oturdu. Epeyce bir sürü bir şey söylemedim. Seni korkutmak istemiyorum, dedi. Ama sen soylu bir biçimde, seni soylu bir biçimde ölürken görebiliyorum. Şöyle ya da böyle, değersiz bir dava uğrunda. Bana tuhaf tuhaf baktı. Senin için bir şeyler yazsam bunu dikkatli okur musun ve saklar mısın? Aa evet tabii, dedim. Daha sonra gerçekten de sakladım. Bana verdiği kağıt hala duruyor. Odanın öbür ucundaki yazı masasına gitti ve sandalyeye oturmadan orada bir kağıda bir şeyler yazdı. Sonra elinde o kağıtla gelip yerine oturdu. Tuhaf ama bunları yazan kişi yaşayan bir şair değil. William Strakel adlı bir psikanalist yazmış. Dinle bak. Ne diye? Sen beni dinliyor musun? Aa evet tabii dinliyorum. Bak ne diyor. Olgunlaşmamış insanın özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir. Olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir. Uzandı ve kağıdı bana verdi. Alıp hemen okudum. Ona teşekkür falan ettim ve kağıdı cebime koydum. Böyle zahmetlere girecek kadar iyi bir insandı. Gerçekten iyiydi. Ama ne var ki? Canım bu konulara dalmak istemiyordu artık. Vay canına. Birdenbire kendimi acayip yorgun hissettim.